Ayrım 4, sayfa 35, 3. bölüm. Serüven. Hayır, Thomas Cook ve oğluna buharlı makineye karşı serüven ölmedi henüz. Snark'la yapacağım yolculuğu duyurduğum zaman serseri görünüşlü bir delikanlı alayı, genç kadınlar, hatta olgun yaştakiler bile benimle gelmek istediler. Dostlarımın arasında yeni evlendikleri için gelinen en az 6 kişiyi sayabilirim. Nişanı neredeyse bozma durumuna düşen bir çift tanıyorum. Bütün bunlara Snark neden oldu. Her mektup insanla dolu kentlerden bunalmış heveslilerin dilekleriyle doluydu. Ve sonunda kendimi 20. yüzyılın Ulysses'i olarak görmeye başladım. Onların mektuplarına karşılık verebilmem için de bir sekreter ordusu tutmam gerektiğinin farkına vardım. Böylesi istekli mektupları aldığım sürece serüven tutkusunun ölmek üzere olmadığını anladım kuşkusuz. New York'ta oturan bir yabancının ruhunun derinliklerinden gelen bu isteği okuyunca vesaire diye başlayan ve birkaç satır sonra bu isteklinin 40 kilo olduğunu ve dünyayı gezme heveslisi olarak muço olmak istediğini öğreniyordum. Bir başkası da içindeki yolculuk açlığını coğrafya tutkusu olarak tanımlıyordu. Bir üçüncüsü bana şöyle yazıyordu. İçimde öyle bir arzu var ki onun tutsağı olmuşum. Ama en şaşırtıcı olanı bacakları kaşındığı için gelmek isteyen bu çocuğunkiydi. Bazıları ise satırlar ilerledikçe dostluğu ilerletip beni övüyor, yazıyorlardı. Ama bu iddialarda sinsi bir amaç sezince bir başkasına geçiyordum. Benimle birlikte yolculuk yapmak isteyen yüzlerce kişi arasından 2-3 tanesi bana daha ciddiymiş gibi görünüyordu. Pek çoğu bana fotoğrafını yolladı. %86'sı ne iş olursa olsun kabul etmeye hazırdı. %99'u hiç ücret istemiyordu. Aşağı yukarı amatörlerin hepsi telgrafla kendilerine cevap vermemi istiyor, içlerinden büyük bir çoğunluğu da bizzat yazarak hareket günü hazır olacaklarını bildiriyordu. Buna karşılık bazıları Snark'taki işler konusunda fazla bilgi sahibi değillerdi. Örneğin biri şöyle yazıyordu. Resim ve desen çalışmaları yapmam için bana boş zaman vermeniz mümkün müdür? Daha sonra her türlü süsten arınmış, açık, içtenlik dolu delikanlıların mektupları geliyordu. Hepsi de bu yolculuğa katılmayı canı gönülden istiyordu. Onları geri çevirmek bana çok güç geldi. Ama benimle gelmek isteyenlerin çoğunun çoluk çocuk olduklarını sanmayın sakın. Aksine bunlar çoğunlukta değillerdi. Türlü durumlardaki kadınlar ve erkekler, hekimler, cerrahlar, dişçiler benimle gelmek isteyenlerin arasında önemli sayıdaydılar. Ve bütün serbest çalışanlar gibi onlar da hiçbir ücret istemiyorlar, her türlü işi yapabileceklerini söylüyorlar, bana istersem ücret bile ödeyebileceklerini bildiriyorlardı. Çok sayıda gazeteci, basımcı, uşak, mutfak şefi ve garson da gelmek istiyordu. Sonra sivil mühendisler ve özel hizmetçi olarak Charman'a pek çok mektup yazanlar da vardı. Ben ise kendilerine özel sekreter diyenlerin mektuplarındaki isteklerden bunalmak üzereydim. Pek çok lise ve üniversite öğrencisi de bizimle gelmeyi istiyordu. Her meslek kuruluşu bize birkaç aday gösteriyordu. Makinistler, elektrikçiler ve öteki mesleklerden olanlar hararetle uzmanlarını öneriyorlardı. Memurların ve yasa adamlarının çokluğu beni çok şaşırttı. Tozlu bürolarından bizim serüvene cevap yazıyorlardı. Beni en çok şaşırtan da her zaman deniz tutsağı olmuş olan emekli kaptanların mektupları oldu. Babalar ve oğullar bize katılmayı çok istiyorlardı. Kocalar da karılarıyla birlikteydiler. Genç bir katip şöyle yazmıştı. Benim hizmetime gereksiniminiz olup olmadığını bana acele bildirin. İlk trene atlayacak ve size yazı makinemi getireceğim. İşte bir buket daha. Kocanın karısını bana tanıtırken kullandığı beceriksiz anlatıma bir bakın hele. Sizinle birlikte yolculuk yapıp yapamayacağımızı sizi sormak en iyisidir. 24 yaşında, evli ve meteliksizim. Böyle bir yolculuk bize çok uygun gelecek. Bunları düşününce orta düzeydeki biri için mektupla böyle süslü övgüler düzmenin ne büyük çabalara mal olduğunu anlıyorum. Bana yazanlardan biri de bıkıp usanmaktan kendi hakkında referanslar vermiş ve mektubu bitirirken de bunları yazdığı için çok sevindiğini eklemiş. Şunu bir düşünebiliyor musunuz? Muço'nuz motorla ilgilenecek, onu onarabilecek güçte biri. Sırasında dümene geçebilir, bir dülgerin işini yapabilir, makinist olabilir. Üstelik sağlığı da çok iyi, güçlü ve iradesi kuvvetli. Onu her zaman deniz tutmasından yakınan ve size bulaşık yıkamaktan başka işe yaramayan bir bacaksıza yelemez misiniz? Açıkça beni bu tür mektuplara karşılık vermekten tiksindiriyordu. Yazman 2 yıldır Birleşik Devletler'deydi, yalnızca eğitim görmüştü ve şunları diyordu. Sizinle para kazanmak için gitmek istemiyorum. Amacım yalnızca görmek ve öğrenmektir. O çağda bir motor yapın kuruluşunda desinatör olarak çalışıyor ve küçük tekneleri kullanmayı pratik olarak biliyordu. Pek çok sosyalist arkadaşım bu deniz yolculuğuna karşı olan düşüncelerini bana bildirdiler. Bunlardan en çarpıcı olanı şu idi. Sosyalist dava ve kapitalizmin ezdiği milyonlar hayatınız konusunda sizden hak isteme hakları olduğunu ve sizden hala görevler beklendiğini biliyorlar. Bütün bunlara karşın eğer direniyorsanız hiç olmazsa sular altında son tuzlu yudumunuzu yutmadan önce bu serüvene karşı olduğumuzu bilmenizi isteriz. İşte son olarak Charmian dışında tek bir kadının yazdıkları o da bizimle birlikte olmak istiyor. Eğer bir aşçı bulamazsanız bu görevi üstlenerek bu gemi yolculuğuna katılmayı istiyorum. 50 yaşında çok sağlıklı bir kadınım. Denizi iyi tanırım. Yolculuğunuz 10 yıl sürerse benim için çok iyi olur. İşte özelliklerim bunlar. Rüzgar gücünden yararlanma konusunda yeni bir yöntem sunuyorum size diyordu. San Francisco'lu mucitlerden biri. Hafif bir rüzgarla tekneyi çalıştırmada olduğu kadar aracım büyük fırtınalarda da yelkenleri kasmaya olanak tanımaktadır. Onun yardımıyla snark'ın devrilmesi söz konusu olamaz hiçbir zaman. Yukarıdaki mektup 16 Nisan 1907 tarihliydi. 2 gün sonra San Francisco depremi oldu. Bizim mektup arkadaşı kuşkusuz felakete uğradı çünkü bir daha karşılaşamadık. Boyu 5 ayaktan biraz daha uzun bir adamın satırlarını sunuyorum size. Tasarınızı öğrenince öylesine sevindim ki bir an için kendimi sizinle snark'ta sandım. Böylece de muço ve aşçı olarak size hizmet etmeye karar verdim. Ne yazık ki geçen ay bir dostumun yanında çalışmak üzere Oakland'dan Denver'e gitmek zorunda kaldım ama işler gittikçe kötüledi. Büyük deprem hareketinizi geciktirdiği için size bugün bunları yazıp yollamaya karar verdim. Çok güçlü biri değilim. Boyum 5 ayaktan biraz fazla ama çok sağlıklıyım. Üstelik de size çok iyi hizmet ederim. Yaşları 20 ile 22 arasında ticaret filosundan yeni mezun 6 genç Amerikalı denizciyiz. Şu anda Çelik Birliği'nde çalışmaktayız. Bizleri yanınıza alır mısınız? Böylesi güzel mektuplar yüzünden snark'ın küçük olmasına çok üzülüyorum. Günün birinde bir servet kazanırsam binlerce yolcu kapasiteli bir gemi yaptıracağım. Gönüllüler bu gemiyle dünya turu yapacaklar ya da evlerinde oturacaklar. Ama amaçlarına ulaşacaklarına söz veririm. Çünkü serüven henüz ölmedi. Zaten ne dediğimi biliyorum. Çünkü biraz önce onunla uzun ve içtenlik dolu bir yazışma yaptım. 4. bölüm. Sayfa 40. Rotamızı çiziyoruz. Ama diye karşı çıkıyordu dostlarımız. Yanınızda usta gemici olmadan gitmeye nasıl cesaret ediyorsunuz? Çünkü siz gemi yönetmesini hiç bilmiyorsunuz, değil mi? Gemicilik konusunda bir şey bilmediğimi, bir sekstanttan hiç bakmadığımı, belki biraz denizcilik kitabı karıştırdığımı açıklamak zorunda kaldım. Bana Roscoe'nun denizci olup olmadığını sorduklarında ise başımı salladım. Roscoe gocundu. Yolculuk için sağladığımız denizcilik kitapçığına biraz bakmıştı. Logaritma tablosunu kullanmayı biliyordu. Sekstant aletini tanıyordu. Üstelik de ataları arasında denizciler vardı. Bu yüzden de denizcilik konusunda bilgili olduğunu sanıyordu. Bütün bunlarda yanıldığını belirtmeliyim. Panama kanalı yoluyla Maine'den Kaliforniya'ya genç yaşta gelmişti ve ilk kez açık denizde bulunuyordu. Denizcilik okuluna hiç gitmemiş, hiçbir sınavdan geçmemiş ve yelkenliyle denize hiç açılmamıştı. San Francisco koyunda birkaç millik alanda dolaşan yat meraklısından başka bir şey değildi kısacası. Snark da büyük yolculuğuna denizcisiz başlamış oluyordu böylece. 23 Nisan'da burnumuzu martı uçuşuyla 21 mil uzaklıktaki Hawaii adalarına çevirerek Altın Kapı'dan geçiyorduk. Sonuç yürekliliğimizi haklı çıkardı. Çünkü varacağımız yere ulaştık. Üstelik de göreceğiniz gibi hiç aksilik olmadan, daha çok ciddi bir aksilik çıkmadan başardık. Başlangıçta denizcilikte başı derde girdi. Bu konuda pratik bilgisi vardı ama ilk kez uygulamaya geçiyordu. Bu yüzden de snark'ı yönetirken zorlandı. Snark yalnızca deniz üstünde doğru dürüst durmamakla kalmıyor, aynı zamanda harita üstündeki rotasından da sapıyordu. Bir gün güçsüz rüzgarda sanki yelkenleri kasılıyormuş gibi sıçrayıp duruyor, tabii haritaya göre. Ertesi gün ise durumunu bozmadan hızla gidiyordu. Hiç tartışmasız günde 144 mil yol aldı. Oysa bir gemi saatte ancak 6 mil yol alır. Okyanusa ve gidişimize diyecek sözüm yok. Hızımız da iyiydi. Şu halde bütün yanlışlık Snark'ın gidiş haritası üzerindeki hesaplamalardan ileri geliyordu. Olay her gün olmuyordu ama yine de oluyordu. Olması da doğaldı. Çünkü nazari bilgilerini ilk kez uygulamakta olan birinden daha fazlası beklenemezdi ya. Gemicilik insan aklı üzerine meraklı bir etki yapar. Orta güçteki bir gemici ondan öyle büyük bir hayranlıkla söz eder ki davranışı bile korkunç ve karanlık sırlar önünde bilgisizliğini unuttur. Gemicilik eğitimine girişmiş saf, becerikli ve alçak gönüllü gençler tanıdım. Kısa bir süre sonra içine kapanık oluyorlar ve sanki çok önemli işler yapıyorlarmış gibi kendilerine değer vermeye başlıyorlardı. Gemicilik tıpkı bir ayindeki papazın cemaatinin saatlerine bakmaya zorladığı gibi kendi insanını da etkiler. İşte dostlarımız bu yüzden yanımızda gemici olmadan gidişimizden o kadar korktular. Snark'ın yapılışı sırasında Roscoe'ya şu öneriyi yapmak aklıma geldi. Gerekli kitapları ve araçları ben sağlayacağım dedim ona. Siz de gemiciliği öğreneceksiniz. Benim türlü işleri düşünmekten buna zamanım olmayacak. Denize açılınca kendi bilgilerinizi bana öğretirsiniz. Roscoe çok sevinmişti ama denize açılır açılmaz şaşkınlıktan açılmış gözlerimizin önünde hemen kutsal kitaptakileri uygulamaya başladı. Gözle görülebilir ince bir değişiklik meydana gelmişti onda. Öğleyin güneş tam tepeye yükseldiği zaman onu kutsal bir aptallık ışığı sarıp sarmalıyordu. Hesap yapmak için aşağı indiğinde hızlı yukarı çıkıp yüksek sesle bize enlem ve boylarını bildiriyordu. Sesinde yeni bir yetki anlamı seziliyordu. Ayrıca beyni kendisine sakladığı bazı düşüncelerle meşguldü her zaman. Daha sonra Snark'ın rotasından düzensiz olarak saptığını fark etti. Snark yola girmeye başlayınca o anlaşılmaz oluyordu. Bazen bana artık gemiciliği öğrenmenin zamanının geldiğini söyler ama söz vermesine karşın benim karşılık vermemi beklemez ve bana yardım etmeyi önermezdi. Roscoe için pişmanlık duymuyorum. Elinde olmadan yapıyor bunları. Daha önce karşı olduğu davranışları elinde olmadan benimsiyordu. Değer ve yön saptama yeteneğini aynı anda yitirdiğinden sorumluluklarla kendini ezilmiş hissediyor ve bir tanrıya eşit güce sahip olduğunu sanıyordu. Roscoe bütün yaşamı boyunca kendisine yol gösteren işaret noktalarıyla karada iyi kötü yaşamıştı. Bugün ise yalnızca ufukla sınırlı uçsuz bucaksız denizde gitmekteydi. Güneş doğudan doğuyor, batıdan batıyor ve yıldızlar gökyüzünde dolaşıyordu. Ama tam şu anda yalnızca gök kubbeye bakarak bulunduğum yer Smetterville'deki Jones mağazasından 4 mil batıda ya da nerede olduğumu bilmiyorum çünkü küçük ayı 3 mil ötede Boston'a rastlayacağımı bildiriyor diyecek üstün insan nerede? Boşuna aramayın bu üstün insanı, Roscoe'dur. Yalnızca buna şaşmakla kalmıyor, aynı zamanda kendine karşı saygılı bir korku da duyuyor, biraz önce bir mucize gerçekleştiriyordu. Akıcı su üstünde yön bulma olayı kutsal bir işmiş gibi görünmeye başladı ve o andan itibaren kilometre taşları olmayan ve kıtaları bağlayan bu sonsuz tuzlu suda bizi götürdüğü için kaderimizi ellerinde tutan üstün bir varlık olarak görmeye başladı kendine. Sekstant yardımıyla Güneş Tanrı'ya sorular soruyor, daha sonra eski kitaplara ve iri yazılı tablolara başvuruyor, ağzında yabancı dualar mırıldanarak anlaşılmaz çizgiler çiziyor, sonra parmağını haritanın üzerine koyup işte biz buradayız diye bağırıyordu. Yeniden söylüyorum, Roscoe'yu ayıplayacak değilim. Tanrı ile özdeşleşmiş olmak bizi avuçlarıyla haritasındaki mavi sonsuzluklara götürüyordu. Ben de öyle bir hayranlık uyandırdı ki önünde diz çökesim geldi. Ona hayranlığımı haykırarak az daha kendimi ayakları dibine atacaktım. Bununla birlikte günün birinde aklıma küçük, parlak bir düşünce geldi. O bir tanrı değil dedim kendi kendime. Roscoe da benim gibi basit bir ölümlü insan. Bu yiğitliği sen de gösterebilirsin. Ona bu ünlü bilgileri kim öğretti? Kendi kendine. O halde sen de öyle yap ve kendi öğretmeninin ol. O andan sonra Roscoe'nun saygınlığı Snark'ın büyük papazıyla birlikte eriyip gidecektir. Kutsal tapınağına baskın yaptım ve eski kitapları, sihirli tabloları ve dua değirmenini yani sekstantı istedim. Şimdi ise size basit sözcüklerle gemiciliği kendi kendime nasıl öğrendiğimi açıklayacağım. Bir öğleden sonra bir elimle dümeni, ötekiyle logaritma tablosunu tutarak dümen yerinde durdum. Daha sonra iki öğleden sonramı da genel gemicilik bilgileri ve yön bulma ile geçirdim. Sonra sekstantı yakaladım, aletin yanılgısını saptadım ve güneşin yüksekliğini ölçtüm. Gözlemlerimi yapınca hesap çocuk oyuncağı gibi geldi. Denizcilik kitabı ve günlüğünden çok karmaşık ve tümü de matematikçi ve gökbilimcileri tarafından kullanılan 20 kadar tablo buldum. Kısaca bunlar hepinizin bildiği fiyat listeleri gibi bir şey. Bütün sihir gözlerimizin önünden silinip gitti. Parmağımı haritanın üstüne koyup bulunduğumuz yeri söyledim. Yanılmamıştım en azından. Roscoe'nun hesaplarıyla benimkiler arasında binde çeyreklik bir fark vardı. Sonunda örtüyü kaldırmıştım. Bu mucize karşısında kendimde yeni bir güç bulmuş ve gururla titremiştim. Martin bana kısa süre önce benim Roscoe'ya karşı kullandığım aynı alçak ses tonuyla nerede olduğumuzu sorduğu zaman göğsümü şişirerek aynı bizim büyük papazın anlaşılmaz diliyle ona coşkuyla karşılık verdim. Zavallı Martin'in sevincini bir görecektiniz. Biraz önce de Charmian'a kayıtsız bir havale yeteneğimi gösterdim. İçimde bir başka duygu gelişti. Benim gibi bir kocası olduğu için Charmian'ın öteki kadınlardan daha fazla mutluluk duymasını istiyordum. Böyle tepki güçlerine karşı direnmek olanaksız. Bunu Roscoe'yu ve tüm öteki denizcileri savunmak için söylüyorum. Güçlülük şeytanı içime içliyordu. Artık hemşerilerimizin en azından çoğuna benzemiyordum. Okyanustaki yolculuk sayesinde göklerin gizini deliyordum. Üstünlüğümün verdiği zevk beni daha çok uyarıyordu. Saatler boyu bir elimle dümeni tutarken ötekiyle de aletleri çalıştırıyordum. Bir hafta sonra pek çok güçlüyü yenmeyi başardım. Söz gelimi akşamları kutup yıldızının yüksekliğini ölçtüm. Onun yanlışlığını araçla doğruladım vesaire. Ve sonunda enlemimizi buldum. Bu enlem güney enlemiyle iki gözlem arasında uyumluydu. Bundan öyle gururlanıyordum ki. Gerçekleştirdiğim mucize daha sonra bardağı taşırdı. Saat 9'da 4 saatlik nöbet tutmak zorundaydım. Tek başıma bir sorunu çözdüm. Bir yıldızın büyüklüğünü buldum. Takım yıldızlarından Alfa, Meridyen'den saat 8.30'a doğru geçecekti. Daha önceleri bundan söz edildiğini hiç işitmemiştim. Gökkübede onu aradım. Alfa güney takım yıldızlarına aitti. Güney takım yıldızlarından hiç haberimiz olmadan geceliği nasıl da yol almışız diye düşündüm. Gözlerime inanamıyordum. İşlemlerime yeniden başladım ve bunu doğruladım. O akşam Charmian saat 8.10 arası dümen başına geçti. Ona gözünü açıp güney takım yıldızını aramasını tembihledim. Yıldızlar görününce güney takım yıldızı ufka yakın bir yerde parlamaya başladı. Bendeki gururu sormayın. Hiçbir doktor büyücü, hiçbir papaz böylesini hissetmemiştir. Sekstant yardımıyla alfa yıldızını işaretledim ve onun yüksekliğine göre enlemimizi buldum. Bundan başka kutup yıldızının yüksekliğini güney takım yıldızından çıkardığım sonuçlarla ölçtüm. Gururdan söz edersiniz. Yıldızların dili benimki değil miydi? Göklerine uçurumunda onların bana yol gösterişini dinliyordum. Ben de artık bir mucize yaratıcısıydım. Bütün bunları basılı basit bir sayfadan nasıl öğrenmiş olduğumu unutuyordum. Denizcilik bilimini ve epitome tablosunu yaratmış olan, benden önce yaşamış matematikçileri ve astronomları üstün dehalarıyla meydana getirilmiş ulu yapıtları hiç hesaba katmıyordum. Bunun harikalar harikası olduğunu düşünüyordum. Yıldızların sesi uçsuz bucaksız tuzlu suda dolaşırken bana nerede olduğumu göstermişti. Martin ve Mucho Togichi gibi Charmian de bunları biliyordu. Onlara sırrımı açtım. Beni Tanrı'nın elçisi gibi gördüklerinden onlarla sonsuzluk arasında arabuluculuk yapılıyor, yıldızların dilini kısa tümcelerle onların anlayacağı şekilde çeviriyordum. Gökler bizi yönetiyor ve ben de ilahi yazıyı çözüyordum. Ben yapıyordum bunları, ben. Şimdi sakin kafayla Roscoe'ya, öteki denizcilere ve papazlık kalıntısına onlar gibi kendini beğenmiş, ulaşılamaz ve nobran olmak korkusuyla bu gezin son derece basit olduğunu açıklamaya sabırsızlanıyorum. Size şunu söylemek isterim. Normal derecede gri maddesi olan, biraz bilgi sahibi ve aklı eğitime yatkın her genç adam denizciliği kitaplardan, deniz haritalarından ve birkaç aletten tek başına öğrenebilir. Yeter ki kendi yanılgıya düşmesin. Denizcilik mesleği başka şeydir. Bir günde kazanılmaz. Yıllar gereklidir. Aynı şekilde gemicilik uzun bir eğitim ve pratik ister. Ama güneşi, ayı ve yıldızları gözleyerek denizlerde dolaşmak, astronomların ve matematikçilerin bulduğu belirli kurallar sayesinde artık çocuk oyuncağı gibi olmuştur. Normal zekalı her insan bunları bir haftada öğrenir. Dediklerime iyi kulak verin. Böyle derken bir hafta sonunda genç bir delikanlının 15 tonluk bir gemiyle okyanuslarda bir kıtadan diğerine iyi ya da kötü havalarda büyük bir hızla dolaşacağını, bu tekneyi yöneteceğini savunmuyorum. Hayır, ama sağlam bir yelkenli de gemicilikle ilgili hiçbir bilgisi olmadan bir hafta sonra bulunduğu yeri harita üzerinde saptayacak kadar bir şeyler öğrenecektir. Doğruya oldukça yakın bir şekilde bulunduğu yerin enlem ve boylamını 10 dakikalık bir işlemden sonra bulabilecektir. Gemi yük ve yolcuyla dolu olmadığı için gencin dediklerini yapacak, eğer kendine güveni kalmaz ya da gece karaya çıkmaktan korkarsa demir atacak ve yoluna ertesi gün devam edecek. Birkaç yıl önce Joshua Slocum 11 metrelik küçük bir yelkenliyle tek başına dünyayı dolaştı. Gençleri kendi gibi yapmaya çağırdığı kitabındaki bu bölümü hiç unutmayacağım. Bu fikri benimser benimsemez, hiç düşünmeden karımı da yanımda götürdüm. Böyle bir serüven Cook ile oğlunun düzenlediği geziden kat kat üstündür. Eğlenceli ve zevkli olmasının dışında genç adama yalnızca ülkeleri, hakları ve mevsimleri gibi dış dünyanın güzelliklerini tanıma fırsatı verdikten başka ona kendini tanıman ve içiyle hesaplaşma olanağı da sağlar. Bir de disiplin ve çalışma sorunu vardır. Genç denizci her şeyden önce kendi kusurlarının farkına varmayı ve sonra da onlara hakim olmayı öğrenecektir. Ve böylece de bu yolculuktan daha büyük ve üstün olarak dönecektir. Dünyayı tek başına dolaşmak, her şeyi kendi elleriyle yapmak, kimseye bağımlı olmamak da soylu bir spor değil midir? Gidilen yerden geri dönmek ve kendi kendine bu başarıyı ben elde ettim. Denizde bana yol gösteren bir kaptan olmadan da tek başıma yolculuk yapabilirim. Öteki yıldızlara uçamasam bile hiç olmazsa bu yıldızın efendisiyim ben diyebilmek ne büyük bir sevinç verir insana. Sayfa 48.